Ayrım 31.
İzin verirseniz kalayım, dedi. Bu yalvarışta bir heyecan ve coşkunluk vardı. Kontes Maria ona baktı, sonra Pierre'e döndü. Burada olduğunuz zamanlar bir türlü ayrılamıyor. Pierre, İsviçreli'ye elini uzattı. Size onu biraz sonra getireceğim. Bay de Sales, iyi geceler, dedi ve gülümseyerek Nikolenka'ya döndü. Seninle hiç görüşmedik. Sonra Kontes Maria'ya, Mari, ne deyin ona benzemeye başladı, dedi. Çocuk kıpkırmızı oldu ve pırıl pırıl gözleriyle Pierre'e baktı. Babama mı, diye sordu. Pierre başını salladı. Çocuklar yüzünden ara verdiği öyküye devam etti sonra. Kontes Maria kanaviçe işliyordu. Natasha gözlerini dikmiş kocasına bakıyordu. Nikolay ile Denisov yerlerinden kalkıyor, çubuk getirilmesini istiyor, onları tellendiriyor. Herkes semaverin arkasında canının sıkıldığını belli eden bir tavırla hiç yerinden kımıldamadan oturan Sonya'nın elinden çay alıyor, Nikolay'a sorular sorup duruyorlardı. Saçları kıvır kıvır, zayıf, çilimsiz çocuk hiç kimsenin dikkatini çekmeden bir köşede oturmuş, zaman zaman takma bir yakanın içinden uzanan incecik boynu üzerindeki başını çevirerek o parlak gözleriyle Pierre'in bulunduğu yere bakmaktan başka bir şey yapmıyor, arada bir irkiliyor, sonra herhalde bambaşka, güçlü bir duygunun etkisiyle bir şeyler fısıldayıp duruyordu kendi kendine. Konuşma çok kimsenin iç siyasanın en ilgi çekici konusu saydığı, iktidarın en üst basamağındaki insanlara dair o günlerde ağızdan ağıza dolaşan dedikodular üzerinde dönüp duruyordu. Meslekteki başarısızlıkları düşüncesine göre aptallık saydıkları işleri öğreniyor ve Pierre'in sözleri üzerine öfkeli sert bir dille açıklıyordu düşüncelerini. Eskiden insanın bir şey yapabilmesi için Alman olması gerekiyordu. Şimdi ise Tatarinova ile dans etmek ve Bayan Klugne'ye Hechheit Ganzen ile ortaklarının kitaplarını okumak gerekiyor. Ah, elimde olsa gene bizim aslan Napolyon'u bir salardım ki üzerlerine. Bütün o budalalıkları kafalarından silip atardı. İnanın. Canım asker olan Schwarza Semyonovski alayı nasıl verilir? Bu ne biçim iş? Diye bağırıyordu. Nikolay Denisov gibi her şeyde bir kötülük aramak eğiliminde değildi. Ama o da hükümet konusunda yargılarda bulunmayı çok önemli, çok ciddi bir şey sayıyor ve öyle sanıyordu ki A'nın filanca bakanlığına, B'nin filanca ile genel vali atanması, Çar'ın falanca bakanının filanca şeyi söylemesi gibi işler çok önemliydi. Bu yüzden bunlarla ilgilenmeyi gerekli buluyor ve Pierre'e durmadan sorular soruyordu. Bu iki dinleyicinin sordukları sorular yüzünden konuşma bir türlü hükümetin üst tabakalarındaki insanlar konusunda dolaşan dedikodudan öteye geçmiyordu. Ama kocasının bütün düşüncelerini ve konuşurken ne demek istediğini bilen Natasha, Pierre'in çoktandır konuşmayı bir başka konuya yöneltmeye, içindeki saklı düşmanlığı açıklamaya çalıştığını ama bunu bir türlü beceremediğini sezmişti. Oysa Petersburg'a bunun için bu konuda yeni arkadaşı Prens Fedor'la tartışmak için gitmişti. Bu yüzden kocasına, Prens Fedor'la o iş ne oldu diye sorarak yardım etti. Nikolay, nedir o iş diye sordu. Pierre çevresine bakındı. Hep aynı şey, hep aynı şey dedi. Herkese göre işler o deyin kötü gidiyordu ki. Durumu öyle olduğu gibi bırakmak doğru değil. Bütün namuslu insanlar ellerinden geldiğince bunlara karşı koymalı. Nikolay usulca kaşlarını çattı. Namuslu insanlar ne yapabilir ki dedi. Zaten ne yapılabilir? Ne mi yapılır? Söyleyeyim. Nikolay, çalışma odasına gidelim, dedi. Çoktandır çocuğa mama vermek için çağrılacağını varsayan Natasha, dadının ona seslendiğini duyunca çocukların odasına gitti. Kontes Maria da onunla birlikte çıktı. Erkekler çalışma odasına gittiler. Nikolenka Bolkonski de eniştesinin dikkatini çekmeden gitti oraya. Kendisine pencerenin ve yazı masasının yanında gölgede bir yer bulup yavaşça oturdu. Denisov, peki sen olsan ne yaparsın diye sordu. Nikolay, hep hayal kurarlar böyle dedi. Pierre hiç oturmadan odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Arada bir duraklayarak heceleri yuta yuta hızlı el devinimleriyle bak şöyle yapmalı diyerek söze başladı. Şöyle yapmalı. Petersburg'da durum şu. Çar hiçbir işe karışmıyor. Kendisini bütün varlığıyla mistizme kaptırmış. Şimdilerde hiç kimse mistizmi hoş görmüyordu. Onun tek aradığı şey huzur. Huzuruysa o astığı astık, kestiği kestik olan inanç ve yasa tanımaz insanlar verebilir. Yani Magnitsky, Arakçayev ve aynı türden olanlar. Şunu da kabul et ki, eğer çiftliğin yönetimiyle kendin uğraşmayıp da yalnız huzurunu ararsan, kahya ne deyin zalim bir adam olursa amacına o deyin çabuk ulaşırsın. Öyle değil mi? Bunu Nikola'ya dönerek söylemişti. Orası öyle ama bunu niçin söylüyorsun? Her şey mahvolur da ondan. Mahkemelerde rüşvet almış yürümüş. Orada da yalnız dayak geçerli. İspiyon, sürgün, hepsi var. Halkı eziyorlar, aydınları eziyor. Genç ve namuslu kim varsa hepsini mahvediyorlar. Bütün herkes işlerin artık böyle yürümeyeceğini görüyor. İlişkiler artık aşırı derecede gerilmiş. Günün birinde kesinlikle bir kopma olacak. Pierre, hükümetler kuruldu kurulalı, her birinin işlemlerini dikkatle eleştiren insanların her zaman yaptıkları gibi konuşuyordu. Petersburg'da onlara bir tek şey söyledim, Denisov. Kime söyledin diye sordu. Pierre ona anlamlı bir tavırla kaşlarının altından baktı. Kime söylediğimi çok iyi biliyorsun. Prens Fedor ile bütün ötekilere. Kültüre hizmet etmek, toplumsal yardım işlerini dengelemek elbette yararlı şeyler. Böyle bir amaç çok güzel. Öbürleri de öyle ama bugün içinde bulunduğumuz koşullarda başka şeylere gerek var. Tam bu sırada Nikolay içeride Nikolenka'nın olduğunu fark etti. Hemen asık bir yüzle çocuğa yaklaştı. Sen burada ne yapıyorsun? Pierre Nikolay'ı kolundan tuttu. Niçin üzerine varıyorsun, bırak kalsın dedi. Sonra sözünü sürdürdü. Bunlar yetmez dedim onlara. Şimdi başka şeylere gerek var dedim. Şimdi o gerilmiş tel neredeyse kopacak diye beklediğimiz bir sırada hep bugünkü düzenin kesinlikle alt üst olmasını beklerken genel bir felakete karşı koyabilmek için elden geldiğince safları sıklaştırmalı, omuz omuza vermeli. Bütün gençler, bütün güçler Petersburg'a yöneliyorlar. Orada da ahlakları bozuluyor. Birini kadınlar baştan çıkarıyorlar, öbürünü pohpohlama, üçüncüsünü üne düşkünlük ve para. Bunları bulunca hepsi karşı saflara geçiyorlar. Sizin gibi benim gibi bağımsız özgür insanlar artık hiç kalmadı. Parola yalnız iyilik etmek olmasın, bağımsızlık ve eylem olsun. Nikolay karısının yeğenini bıraktıktan sonra öfkeli öfkeli koltuğunu başka bir yere çekerek oturmuştu. Pierre'i dinlerken hoşnutsuzlukla kaşlarını çatarak öksürüyordu arada bir. Peki ama bu eylemin amacı ne olacak diye bağırdı. Sonra hükümetle ilişkilerimiz ne olacak? Onu da söyleyeyim. Bir yardımcı durumunda olacağız. Eğer hükümet izin verirse dediğim dernek gizli de olmayabilir. Hem de hükümete karşı olmak şöyle dursun. Gerçek gelenekçilerden oluşmuş bir dernek olmalı. Tam anlamıyla bir centilmenler derneği durumuna gelmeli. Bunu yalnız yarın Pugaçev gelip benim çocuklarımı da, senin çocuklarını da kesmesin ve Arakçayev beni bir askeri bölgeye sürgün göndermesin diye yapıyoruz. El ele vermenin tek amacı herkesin iyiliğini ve herkesin güvenliğini sağlamaktır. Nikolay sesini yükselterek, İyi ama şimdi gizli bir dernek olduğuna göre düşmanca ve zararlı tutumda bir dernektir. Bu bakımdan ancak kötü bir sonuç yaratabilir, dedi. Niçin? Avrupa'yı kurtaran Tugendbund'un, o zamanlar Avrupa'yı kurtaranın Rusya olduğunu düşünmeye bile yeltenemiyordu. Herhangi bir zararlı eğilimi oldu mu? Tugendbund, iyilik etmek için kurulmuş bir birliktir. Temeli sevgi ve karşılıklı yardımlaşmadır. Zaten İsa da çarmıhtayken bunu öğütlememiş miydi? Konuşmanın ortasında odaya giren Natasha, kocasına sevinçle bakıyordu. Sevinci onun söylediklerinden ileri gelmiyordu. Dahası sözleri onda bir ilgi uyandırmıyordu. Bütün bunlar ona aşırı derecede sıradan ve çoktandır bildiği şeyler olarak görünüyordu çünkü. Bunlara nereden doğduğunu ve Pierre'in iç dünyasını bildiği için öyle sanıyordu. İçinde sevinç uyandıran, karşısında kocasının devingenliği ve düşüncelerini herkese kabul ettiren yüzünü görmekti. Hepsi bu. Takma yakanın içinde uzanan incecik boyunlu, herkesin unuttuğu çocuk da sevinçle ve coşkun bir heyecanla bakıyordu Pierre'e. Onun her sözü yüreğini ateş düşürüyor, çocuk sinirli bir devinimle, kendisi de farkında olmadan, eniştesinin masasında bulunan tüylü kalemlerle balmumun parçalarını ufalayıp duruyordu. Durum hiç de senin düşündüğün gibi değil, Alman Tugendbund'u da benim önerdiğim dernek de şöyle, Denisov'un gür kararlı sesi duyuldu. Ama kardeşim, Tugendbund falan bunlar Alman patatesçiliğine göre şeyler, ben anlamam. Zaten adını bile doğru dürüst söyleyemem. Her şeyin berbat olduğunu, Her şeyin sıradanlaştığını ben de kabul ediyorum. Yalnız Tugend bunda anlamıyorum. Eğer durumu beğenmiyorsanız ayaklanma olsun. İşte bu. Bu olursa sizinle birlikteyim. Pierre gülümsedi, Natasha güldü ama Nikolay kaşlarını daha çok çattı ve Pierre'e hiçbir düzen değişikliğinin söz konusu olmayacağını, ileri sürdüğü bütün tehlikenin ancak hayalinde var olduğunu kanıtlamaya girişti. Pierre ise bunun tam tersini göstermeye çalışıyordu ve yetenekleri daha güçlü olduğu, daha kolay dönüştüğü için Nikolay çıkmaza girdiğini duyumsadı. Bu da onu çok öfkelendirdi. Çünkü düşünceler yürüterek değil, bir mantık zincirinden daha güçlü bir sezişle kendi görüşünün haklı olduğunu biliyordu. Gizemli bir devinimle ayağa kalkıp çubuğu yerine yerleştirmeye çalıştı. Sonradan bunu yapmayıp elinde tutarak, "Ben sana bir şey söyleyeceğim," dedi. "Sana bunu kanıtlayamam. Bir değişiklik olacak diyorsun. Ben bunu görmüyorum. Bu koşullara bağlı bir iş," diyorsun. "Sen en iyi dostumsun. Bunu da biliyorum. Ama sizler gizli bir dernek kurar, hükümete karşı eyleme geçerseniz, baştaki hükümet ne olursa olsun biliyorum ki görevim onun buyruklarına uymak olacaktır. Ve Arakçayev bana şu anda birliklerinizin üstüne yürüyüp kılıçtan geçirmemi buyursa bir saniye bile duraksamam. Hemen işe girişirim. Ondan sonra sen beni istediğin gibi yargıla." Bu sözlerden sonra tedirginlik dolu bir sessizlik oldu. Önce Natasha konuşmaya başladı. Kocasını savunuyor, kardeşine saldırıyordu. Savunması güçsüz ve beceriksizceydi. Ama güttüğü amaca ulaştı. Konuşma yeniden başladı. Nikolay'ın son sözlerini söylediği düşmanca ve tatsız hava içinde konuşulmuyordu artık. Herkes akşam yemeği için ayağa kalkınca Nikolenka Bolkonski Pierre'e yaklaştı. Solgundu. Aydınlık gözleri pırıl pırıldı. "Pierre amca, siz..." "Hayır, babam sağ olsaydı, düşüncelerinizi kabul eder miydi?" diye sordu. Birden o konuşma sırasında çocuğun içinde duygu ve düşünce bakımından ne deyin güçlü, ne deyin karışık, ne deyin kendine özgü ve hiçbir şeye bağlı olmayan bir duygu oluşumunun ortaya çıktığını anladı Pierre. Ve bütün söylenenleri anımsayınca çocuk bunları işittiği için canı sıkıldı. Bununla birlikte ona yanıt vermemeliydi. İsteksiz bir tavırla, "Öyle sanıyorum ki, evet," diyerek çalışma odasından dışarı çıktı. Çocuk başına eğdi ve işte o zaman ilk kez masanın üzerinde yaptıklarını fark etti. Kıpkırmızı oldu, Nikolay'a yaklaştı. Kırılmış bal mumu ile tüylü kalemleri gösterdi. "Enişte, özür dilerim, beni bağışla, bunu istemeyerek yaptım." Nikolay öfkeyle irkildi. Bal mumu ile kalem parçalarını masanın altına attı. "Peki, peki," dedi. Sonra içinden uyanan öfkeyi güçlükle bastırarak çocuğa arkasını döndü. "Zaten senin burada olman doğru değildi." Akşam yemeğinde artık siyasadan, derneklerden konuşulmadı. Tersine Nikolay'ın çok hoşlandığı bir konudan, 1812 yılı anılarından söz açıldı. Konuşmayı Denisov başlatmış, Pierre de çok tatlı, çok hoş konuşmuştu. Aralarında yakınlık bağları olan bu kişiler birbirlerinden çok dostça duygular içinde ayrılmış oldular böylece. Nikolay yemekten sonra soyunup çalışma odasında bekleyerek geç vakte değin oyalanmış olan Kahya'ya buyruklarını bildirdi. Sırtında Robe de Chambre'la yatak odasına geldiği vakit karısını yazı masasının başında buldu. Maria bir şeyler yazıyordu. Nikolay, "Ne yazıyorsunuz Marie?" diye sordu. Prenses Maria kızardı. Yazdıklarını kocası anlamayacak ya da hoş karşılamayacak diye korkuyor, ondan saklamak istiyordu. Bununla birlikte kocası onu yazarken gördüğü ve açıklamak zorunda olduğu için memnun olmuştu. Kalemi bastıra bastıra irice yazısıyla doldurduğu lacivert defteri ona uzattı. "Bu benim güncem," dedi Nikolay. "Güncel mi?" diye sordu biraz alaylı bir tavırla ve defteri eline aldı. Yazı Fransızcaydı. 4 Aralık. Biraz önce büyük oğlum Andriyusha uyanmış. Ama giyinmek istememiş. Bu yüzden Bayan Louis beni çağırttı. Andriyusha ayak diriyordu. Bayan Louis onu korkutmaya çalışmış, onu bu Andriyusha'yı daha çok kızdırmaktan başka bir işe yaramamış. O zaman işe karıştım. Onu bıraktım ve dadıyla birlikte öbür çocukları yataktan kaldırmaya başladım. Ona da kendisini sevmediğimi söyledim. Andriyusha uzun süre sustu. Bu işe şaşmış gibiydi. Sonra sırtında bir tek gömlekle fırladı. Yanıma geldi ve hıçkıra hıçkıra öyle ağladı ki uzun bir süre susturamadım. En çok beni üzdüğüne üzülüyordu. Ama akşam olunca ona bir bilet verdiğim vakit gene duygulandı ve ağlaya ağlaya beni öptü. Ona iyilikle her şey yaptırılabilir. Nikolay, o bilet dediğin şey ne? Diye sordu. Çocuklara her akşam o gün büyüklere nasıl davrandıklarını belirten küçük küçük pusulalar vermeye başladım da. Nikolay o ışıklı gözlere şöyle bir baktıktan sonra yaprakları karıştırmaya ve okumaya devam etti. Güncede çocukların yaşantısında anneleri için dikkate değer ne varsa hepsi çocukların karakterleri belirtilerek ya da terbiye konusunda genel düşünceler verecek biçimde anlatılıyordu. Aslında önemsiz şeylerdi. Anneye de bu çocuklarla ilgili günceyi ilk kez okuyan babaya da hiç böyle görünmüyordu ama. 5 Ekim günü şöyle yazılıydı. Mitya sofrada yaramazlık etti. Babası ona pasta verilmemesini söyledi. Pastayı vermediler. Ama Mitya kendi pastalarını yerken onlara öyle zavallı, o değin açgözlü bir tavırla bakıyordu ki, bence çocukları tatlıdan yoksun bırakarak cezalandırmak onlarda açgözlülük uyandırıyor. Nikolay'a söyledim. Nikolay defteri bırakarak karısına baktı. O ışıklı gözler kendisine soru sorar gibi bakıyordu. Günceyi olumlu bulmuş muydu, bulmamış mıydı? Ama Nikolay'ın yalnız Günce'yi beğenmekle kalmayıp karısına hayranlık duyduğu konusunda en küçük bir kuşku olamazdı. Nikolay belki de bunu böyle bilmişçesine yapmamak gerekirdi. Belki de hiç gerekli olmayan bir şey diye düşünüyordu. Ama yalnız çocukların ahlak bakımından iyiliğini amaç edinen bu yürekli çaba, bu sonsuz ruhsal gerginlik onda hayranlık uyandırıyordu. Nikolay duygusunun bilincine varabilseydi, karısına beslediği o sarsılmaz, o sevecen ve gurur dolu sevginin temelinde, karısının yaşadığı o yüksek ahlak dünyasının ulaşılmaz saydığı ve o duygu dünyasının uyandırdığı bir şaşkınlık bulunduğunu anlardı. Karısının bu deyin akıllı, bu deyin iyi olmasıyla gururlanıyor, kendi iç dünyasının onunla karşılaştırılamayacak deyin alt düzeyde bulunduğunu anlıyor, bundan ötürü de derin bir sevinç duyuyordu. Önem verdiğini belirten bir tavırla, ''Çok çok beğendim yavrum.'' dedi. Kısa bir süre sustu, sonra sözünü tamamladı. ''Ama ben demin kötü davrandım, sen çalışma odasında yoktun. O arada Pierre'le tartıştık, durup dururken fazla heyecana kapıldım. İnsan kim vakit kendini tutamıyor, Pierre öyle çocuksu ki, eğer Natasha dizginlerini sıkı tutmasa kim bilir başına neler gelir.'' Petersburg'a niçin gitti, düşünebilir misin? Meğer orada çalışmalarda bulunmuşlar. Kontes Maria, biliyorum canım, Natasha bana anlattı, dedi. Nikolay tartışmayı düşününce gene alevlendi. Canım ne biliyoruz? Her namuslu insanın görevi hükümete karşı gelmekmiş. Beni buna inandırmak istiyor. Çünkü ortada bir yemin ve görev sorunu var. Sen orada bulunmadığın için öyle üzülüyorum ki, hepsi üstüme vardılar. Denisov'da. Natasha'da. Natasha adamı çileden çıkarır. Aslına bakarsan Pierre avucunun içinde tutuyor. Ama iş tartışmaya geldi mi kendine özgü sözler bulamıyor. Pierre'in sözlerini yineleyip duruyor hep. Nikolay bu son sözü kimi vakit kendisine en yakın olanları, en çok sevdiklerini bile yargılamaya yönelten bir içgüdüye kapılarak söylemişti. Natasha için söylediklerini sözcüğü sözcüğüne, karısı üzerine de söyleyebileceğini unutuyordu o anda. Kontes Maria, evet ben de fark ettim bunu, dedi. Ben ona görevin ve yeminin her şeyden üstün olduğunu söyleyince bana neler kanıtlamaya kalkıştı bilemezsin. Ne yazık ki orada bulunamadın, orada olsaydın ne derdin? Bence bu konuda tam anlamıyla haklısın. Natasha'ya da öyle söyledim. Herkesin acı çektiğini, acılar içinde kıvrandığını, ahlaksızlığa düştüğünü, görevimizin insan kardeşlerimize yardım etmek olduğunu söylüyor Pierre. Elbette haklı. Ama unutuyor ki bizim, Tanrı'nın gösterdiği daha önde gelen kimi görevlerimiz var. Kendimizi sakınmayabiliriz ama çocukları tehlikeye atamayız. Nikolay, tamam tamam ben de ona aynı şeyleri söyledim, dedi. Gerçekten aynı şeyi söylediğini sanıyordu. Ama o hep kendi düşüncesinde üsteledi. İnsan kardeşlerinize sevgiden, Hristiyanlıktan söz etti. Üstelik bunları çalışma odasına gizlice giren ve orada her şeyi kıran Nikolenka'nın yanında söyledi. Kontes Maria, Ah, biliyor musun Nikolay? Nikolenka beni çoğu zaman öyle üzüyor ki, dedi. Eşi az bulunur bir çocuk. Kimi vakit kendi çocuklarıma bakarken onu unutuyorum diye korkuya kapılıyorum. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Hepimizin herkesin yakını var. Ama onun hiç kimsesi yok. O her zaman yapayalnız, her zaman kendi düşünceleriyle baş başa. Yok canım, onun yüzünden kendini suçlamaya hakkın yok sanıyorum. En sevecen anne, kendi çocuğu için bile senin ona eskiden de, bugün de yaptıklarını yapamaz. Ben bu bakımdan memnunum elbette. Nikolenka tatlı, hoş bir çocuk. Biraz önce Pierre'i kendini yitirmiş gibi dinliyordu. Sonra akşam dışarı çıktığımız sırada bir de baktım ki masamda ne varsa hepsini paramparça etmiş. Düşünebiliyor musun? Ama hemen bunları kendisinin yaptığını açıkladı. Yalan söylediğini hiç görmedim zaten. Tatlı, hoş bir çocuk. Gerçekte Nikolenka'dan pek hoşlanmıyor, öyleyken her fırsatta her zaman sevimli bir çocuk olduğunu söyleme isteğini duyuyordu. Kontes Maria, ne yapsam annesinin yerini tutamam, dedi. Bunu duyumsuyorum. Arada fark var. O da bunu duyumsuyor ve bu beni üzüyor. Nikolenka olağanüstü bir çocuk ama gene de onun için çok korkuyorum. Arkadaşları olsaydı kendisi için çok zararlı olurdu. Nikolay, pek uzun süre beklemen gerekmeyecek. Bu yaz onu Petersburg'a götüreceğim, dedi. İstemeden yarıda bıraktığı o çalışma odasındaki konuşmayı anlatmaya koyuldu sonra gene heyecanla. Evet, Pierre zaten her zaman fazla hayale kapılan bir insandı. Şimdi de öyle. Canım, Arakçayev iyi bir insan değilmiş falan filan. Bana ne? Evlendiğim sırada borcum gırtlağıma değinken ve bundan ötürü beni neredeyse hapse atacakları sırada, üstelik annem de bunları görebilecek, anlayabilecek durumda değilken, bütün bu işler beni ne deyin ilgilendirirdi. Hem sonra sen varsın, çocuklar var, işlerim var. Yani ben sabahtan akşama değin iş peşinde uğraşıp didiniyorsam, bunu kendi keyfim için mi yapıyorum? Hayır, biliyorum ki annemin huzur içinde olması için, çocukları benim gibi yoksul bırakmamak için bunu yapmak zorundayım. Kontes Maria ona insanın yalnız ekmekle doymayacağını, o işlere aşırı önem verdiğini söylemek istiyordu. Ama biliyordu ki bunu söylemek gereksiz, yararsız bir şey olacaktı. Yalnız kocasının elini tutup öptü.